İlham yolculukla başlar.
Yalnızlık bütün mükemmel beyinlerin kaderidir der Schopenhauer. Yalnız olmak demek, ölüme yönelik atıştırmalar yapmak demektir der Proust. Wolf'a göre yalnızlık tatlı bir mola falan değildi. Bilakis insanın yalnız kalamadığında üzerine binen bilişsel baskıdan azade olma halini temsil ediyordu. Yalnızlık bizim insanlara karşı özlem duymamıza sebep olur. Kalabalık ise kendimize karşı özlem duymamıza ve biri diğeri için çare olur. Yalnızlık kalabalığa karşı duyulan nefrete, kalabalık yalnızlıktan duyulan bıkkınlığa çare olur der Seneca Ruh Dinginliği Üzerine adlı kitabında. Evet efendim, biz bugün biraz yalnızlığın tanımı üzerine gideceğiz Dilek'le beraber. Aslında bu yazarlar, sanatçılar ve birçok tarihe imzasını bırakmış insanlar kendi dönemlerine göre yorumlamışlar yalnızlığı. Biz de Dilek'le dilimiz döndüğünce bu zamanın şartlarına, bu zamanın dinamiklerine göre biraz da belki de geçmiş zamanı ve ileriyi de baz alabiliriz. Bir tanımlama yapmaya çalışacağız. Hoş geldin Dilek.
Hoş bulduk Merve.
Nasılsın?
İyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Gündem çok hızlı ve ani olaylarla doluyken, dolu dizginken böyle bir temayı ele almanın ben anlamlı olduğunu düşünüyorum. Birazcık ben sözlük tanımından gireceğim yalnızlığın. Yani gerçek yalnızlığın sözlük anlamı aslında tek başına olmak. Bir insanın kimsenin olmaması olarak tanımlansa da insanlar bir şekilde kalabalık ortamlar içerisinde de kendilerini yalnız hissedebiliyorlar. Çeşitli nedenlerle tek başına yaşayan, okulu veya işi gereği gittiği bir şehirde yalnız kalan, arkadaşı olmayan bireylerin durumu tek başına olmak tanımına uyarken ruh sağlığı çerçevesinde ele aldığımızda ise farklı anlamlar taşıyor. O yüzden ruhsal yalnızlık insanın en temel psikolojik ihtiyaçlarından olan bağlanma, aidiyet, bağlılık, yakınlık ve birliktelik gibi hisleri kimseye karşı herhangi birine karşı hissedememesinden kaynaklı. Yani bunları yaşamasını sağlayacak herhangi bir kimsenin olmadığı hissine kapılması da diyebiliriz bir taraftan da. Sen neler söylemek istersin Dilek?
Yalnızlık tanımında aslında iki şeyden bahsettin. Biri ruhsal yalnızlık, hissedilen yalnızlık. Diğeri ise tek başına olmak. Ve baktığımızda ikisi aslında birbirinden çok farklı şeyler. Yani yalnız olmak, yalnız hissetmek anlamına gelmiyor.
Evet.
Bir insan tek başınayken hissiyat olarak yalnız hissedebilir, hissetmeyebilir, çok pardon. Ya da eğer sosyal bir çevre içerisinde ya da kalabalıklar içerisindeyken de yalnız hissedebilir. Bununla alakalı 2006 ve 2008 yıllarında bir araştırma yapılmış. Bu araştırmada 12 bin katılımcıya yalnızlıkla ilgili sorular sormuşlar. Özellikle bireyci toplumların yaşadığı ve yalnız yaşamanın çok yaygın olduğu ülkelerde yapılmış bu. Aslında bu araştırmanın yapılmasının bir sebebi de şu, bu bireyci ülkelerde, bireyci toplumlarda insanlar yalnız yaşadıkları için yalnızlık çektiklerini ya da ruhsal yalnızlık hissettiklerine dair bir algı var. Fakat bu araştırmada şöyle bir sonuç çıkmış. Özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri, Danimarka, İsviçre, İsveç, Amerika gibi ülkelerde yalnız yaşama oranları fazla olmasına rağmen yalnızlık hissine kapılma oranları düşük çıkmış. Ama aynı şekilde Brezilya, Türkiye, Hindistan gibi kalabalık ülkelerde ise bu kalabalıklığa rağmen yalnız hissetme oranı çok daha fazla çıkmış. Bu biraz da sosyal ilişkilere yüklenen anlamda da farklı olabiliyor. Yani yalnızlık da öznel bir kavram. Ama buradan şu sonucu çıkarabiliyoruz. Yani bireyci olarak etiketlenen toplumların daha yalnız olduğunu söyleyemeyiz. Yani yalnız olmak, yalnız hissetmeyi gerektirmez.
Evet, yani bunu destekleyen bir şey de benim okuduğum ve gördüğüm kadarıyla biz her ne kadar bireyci toplumların yalnız olduğunu öznel olarak düşünüyor olsak da aslında senin söylediğin bu araştırma bunu desteklemiyor. Farklı bir bakış açısı sunuyor bize. Yine de ülkeler bazında yalnızlığa bakıldığında işte mesela Danimarka, İsviçre bu listenin en altında kalıyor. ABD ve İsrail, işte Yunanistan, İtalya gibi ülkeler birbiriyle kıyas ettiğinde aslında birbirlerine karşı yalnızlık, yalnız hissetme durumlarının da çok fazla olduğu görülüyor. Yani burada aslında biraz şu da denebilir, biraz coğrafya kaderdire bağlamak da istemiyorum ama coğrafyanın getirdiği veya sosyokültürel özelliklerin, kıyaslamaların kendi içerisinde değişiklikler gösterdiğini söylemek de mümkün diye düşündürtüyor bana. Bunun dışında tabii istatistiksel olarak çok böyle anlamlı bir yükselme vesaire görülmemiş. Hani gerçekten yalnız olan toplumların yalnız hissettiğine dair. Bu da bizim için önemli bilgi. Yani algıları kırma noktasında aslında verdiğin örnek çok iyi bir örnek oldu bu manada.
Evet, genelde hani özellikle kendi ülkemiz açısından söylemek gerekirse çok kalabalık aile yapılarına sahibiz. Kalabalık ve böyle nasıl diyeyim, çok böyle yoğun geleneklerimiz, göreneklerimizin olduğu bir ülkeyiz. Fakat yalnızlığı da çok yoğun hissediyoruz.
Evet.
Buna karşın. Evet. Ve burada da yani özellikle ülkemizde de hani Avrupa ülkelerine karşı böyle bir algı var. Onlar yalnız yaşıyorlar ve kesin daha yalnız hissediyorlardır gibi bir algı var. Ama tam tersinin çıkmış olması. Bu çalışmada evet. Bunu görüyoruz.
Evet, mesela sorular arasında şöyle bir şey de var. Benim çok dikkatimi çekti. İşte başınız bir derde girdiğinde, işte ihtiyaç duyduğunuzda size yardım edecek, güvenecek birileriniz var mı, arkadaşlarınız var mı dediğinde, Brezilya, Türkiye, Hindistan, Suudi Arabistan gibi ülkelerin verdiği yanıtların çok olumsuz olması mesela. Yani destekleyici, sosyal anlamda destekleyici de olmadığını hissediyor insanlar. Yani bu da bir yalnızlığa götüren nedenlerden bir tanesi gibi, değil mi?
Evet, yani bu aslında işte dediğimiz gibi kalabalık ya da kalabalık olmak yalnız olmadığımızı anlamına gelmiyor. Yani bizler kalabalıklar içerisindeyken de yalnız hissedebiliyoruz. Tabii bunun çok fazla sebebi olabilir, değil mi? Kültürel olabilir. Evet. Toplumsal yargılar olabilir. Belki geleneklerden bir kaçış sebebiyle olabilir.
Kesinlikle. Bu arada ek bir bilgi daha vermiş olayım. Şimdi ruh sağlığı alanında hizmet verince otomatik olarak bu tip durumlara da bakma ihtiyacı hissediyorum konulara baktığımda. Sosyal ağların düşük olması deyince biraz tabii teknolojik bağlar geliyor insanların aklına ama manuel olarak ilişkilerimizin fazla olmasının, İnsanlarla işte daha fazla zaman geçirmenin bize ne kadar yararlı olduğuyla ilgili istatistiklere baktığımda veya sağlığımızla ilgili nelere katkı sağladığına baktığımda işte mesela %29 oranında özellikle başkalarıyla vakit geçiren ve yalnız olmadığını hisseden insanların yalnız olduğunu hisseden insanların %29 oranında kalp hastalığı riskine yakalanma durumu var. İşte %32 oranında felç riskine yakalanma durumu var. İşte ya da demans geliştirme yüzdeliklerinin %50 arttığı görülüyor bu insanların. Yani bunlar da aslında çok ciddi rakamlar. Yani insanların sadece bir veri olarak değil de kendi hayatlarıyla ilgili bu noktadaki tercihleri kişisel alanlarını da çok fazla etkilediğini görüyorum. Baktığımda çok tehlikeli de bir şey aynı zamanda.
Evet ve bunlar da bizleri, daha doğrusu bu yalnızlıklığı yüksek seviyede hisseden insanları farklı şeylere yönlendirebiliyor. Ve bu da aslında bir yalnızlık konsepti oluşturuyor diyebilir miyiz Merve? Hani bu kadar çok yalnızlık oranları arttıkça.
Tabii yani buradan aslında şuraya çıkıyor. Bu kadar yalnızlıkla baş etmek için elimizde bir malzeme olması gerekiyor. Yani yalnızlık endüstrisi ortaya çıkmış oluyor aslında böyle bir sahaya ve alan açmış oluyor. Yani bu endüstride mesela şöyle bir kavram var. Birkaç yıl önce aslında bu kavramı ben duymuştum ve çok şaşırmıştım. Ve şu an artık bütün hemen hemen her yerde kullanılan bir kavram. Teknoütopyanizm diye mesela söylüyor. Teknoütopyacılık denilen bir anlayış var. Teknolojinin aslında insanlığın her problemini çözdüğü ütopik bir geleceğe inanıyor. Yani halbuki insanların giderek yalnızlaşması, yaşadıkları dünyaya yabancılaşmalarını da teknolojinin bir sonucu ya da etkisi olarak göremez miyiz? Yani ki öyle görüyoruz zaten. En bağlantılı olduğumuz bu çağda herkesin birbiriyle o tabiri caizse connection network dediğimiz böyle bir çağda yalnızlık epidemisinin patlaması gerçekten bir tesadüf olamaz diye düşünüyorum. Yani burada her ne kadar teknolojiye çok güvensek de bunun getirdiği bir sonuçla karşı karşıya olduğumuzda söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi bunlarla ilgili ben endüstriye baktığımızda işte telefon, tablet, sen neler söylersin, neler var senin gördüğün bu endüstride?
Az önce söylediğinde teknoloji mi yalnızlığı tetikliyor? Yani yalnızlığın sebebi teknoloji mi, yoksa bu yalnızlaşmanın başka bir sebebi olabilir mi? Ya da bu yalnızlaşmayı ortaya çıkartan başka faktörler var mı? Bunlara da bakabiliriz.
Yani mesela şimdi şöyle, Japonya aslında örneği. Aslında tabii ki ikisi de var ben gördüğüm kadarıyla. Bu teknotopyacıların gözünden bakarsak aslında bütün dünyayı bir şekilde kurtarıp daha iyi bir hale getirebilecek kıvamda görüyorlar. Halbuki ama bir taraftan da bu yalnızlık epidemisi olayı var. Yani bu veriler bir yerden gelmiyor. Yani yekten yerden gelmiyor. Demek ki bu veriler ortaya çıkıyorsa teknolojinin de burada payı yadsınamaz diye düşünüyorum ben. İşte mesela Japonya'da biliyor musun bilmiyorum, böyle tamamen insan olmayan oteller, kafeler var. Hatta bu kafelerden bir tanesinde çok ilginç. Genellikle böyle ben izliyorum, videolarda falan da görüyorum. Kafelerde robotlar var. Hani tamamen insansız olarak bir şekilde servis yapılıyor. Bir tanesinde yalnız dikkatimi şu çekti. Devlet sosyal sorumluluk projesi gibi işte engelli olan vatandaşları veyahut da sağlık sebepleriyle dışarıda çalışmaya müsait olmayan insanları bu tip yerlere istihdam etmiş. Kişinin görüntüsü o robotun yanında duruyor ve kişi aslında sizinle iletişim kuruyor. Robot sadece oradaki eylemi gerçekleştiriyor. Yani bunu birazcık bir taraftan baktığınızda çok güzel bir şeye hizmet ettiğini düşündürtüyor. Ama diğer kanattan baktığınızda belki bu insanların da gerçek hayatla temas etmeye, istihdam edilmeye, yüz yüze insanlarla zaman geçirmeye olan ihtiyacına da bir soru işareti bırakıyor diye düşünüyorum ben.
Aslında sanki bir yerde hayatımızı kolaylaştırıyor gibi görünüyor ama bir yerde de yalnızlığımızı besliyor.
Evet, kesinlikle. Kesinlikle.
Hem yalnız kalmamak için aslında gerçek görüntüsünün robotun yanında yer alması, hem bir aslında temas kurma isteği, tam orada yer almayışı, onun yerine bir robotun hizmet etmesi, yine de yalnızlığı aslında devam ettirme amaçlı olduğunu düşünüyorum. Ve bu da aslında bir yalnızlık endüstrisi oluşmasına sebep veriyor diyebilir miyiz? Teknolojik cihazların ya da gelişmelerin.
Evet, evet, kesinlikle. Yani Japonya'nın bu başı çekiyor olması da çok ilginç. Mesela Japonya'da çok kolektivist bir toplum baktığımızda. Ve teknolojinin tam da aslında güzel bir noktası. Teknoloji anlamında iyi çıkış yapan bir ülke. Burada 500.000 insan münzevi olarak yaşıyor mesela. Çok ilginç. Bu da benim çok dikkatimi çekti. Hikikomori diye bir grup var. Yani bu aslında bir kişinin ismiymiş daha önce. Çok ilginç. Bu tamamen sosyal izolasyonla hayatını idame ettirmeye çalışan bir adam. Ve akabinde bu kitleler artık genişlemeye başlıyor. İşte ergenlere, yetişkinlere varıncaya kadar tesiri altına almaya başlıyor. Ve tabii ki devletin dikkatini çekiyor bu durum. Çünkü psikolojik sağlığı ciddi manada etkilediği için ne oluyor'a bakıyorlar bir taraftan da. Ama tabii ki bugün geldiğimiz nokta, bu söylediğim tabii ki 2000'li yılların başında başlamış. Yani bir felsefenin insanları yalnızlaştırdığını düşünüyorlar. Yani burada günah keçisi birazcık felsefeye atılmış gibi. Ama ben öyle düşünmüyorum. Burada teknolojinin de varlığı yadsınamaz. Ama benim görüşüme yine karşıt olarak şunu söylüyor uzmanlar. Teknolojinin varlığı kendiliğinden oluşan bir şey değil. Teknolojiyi kullanan insan var, bir canlı var. Yani bir saha bulması gerekir teknolojinin kendini gösterebilmesi için. Ve bu zemini de insanlar sağladığı için buradaki ilişkinin çok güçlü olmadığını savunanlar da var. Açıkçası birazcık burada bir nasıl derler, çift taraflı bir bakış var da diyebiliriz. Sen neler söylemek istersin?
Japonya ile ilgili aslında günah keçisi felsefe demişler değil mi Japon'a? Hikikomori demiştik değil mi?
Evet, evet.
Ama günümüzde ben de şunu düşünüyorum. Bu sadece felsefeyle açıklanabilecek ya da sebebin sadece felsefe olduğunu söyleyebileceğimiz bir durum değil. Birçok faktör var. Coğrafyasal koşullar da vardır elbette. Ama teknolojinin çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de son yıllarda, bu son 3 senedir Covid vakalarının patlaması, bir pandeminin hayatımıza girmiş oluşu da çok fazla bunu tetikledi. Çünkü bizler artık eski sosyal ortamlarımızı eskisi kadar aramıyoruz. Zamanla tek başımıza vakit geçirmeye alıştık ve artık bu bizim normalimiz haline gelmeye başladı. Ve bu süreçte de eve kapanmalarda kullandığımız pek çok yayın platformları oldu değil mi? Mesela Netflix gibi. Bu tarz yayın kanallarından çok fazla işte tek başına film izlendiği ya da sosyal medya kanallarının kullanıldığı zamanlar oldu. Birçok faktör var aslında baktığımızda.
Evet, mesela Japonya'da şeyler bile varmış bu arada, yeri gelmişken biraz konuya tekrar dönmüş gibi olacağım ama. Yani mesela refakatçi robot olayı, şimdi pandemi döneminde sen bahsettin ya ne kadar yalnızlaştığımızdan, tercihlerimizin değiştiğinden. Yaşlılarımız çok tek kaldı mesela ya da gerçekten hastalığı olan, sıkıntı olan insan. Mesela teknoloji bu manada hemen bir alan açıyor. Ve bu alan açılmış oluyor daha doğrusu önceden ve sunuyor sana bunu. İşte bu refakatçi robot olayı. İnsan olmasa da bir şekilde insana hizmet eden bir tarafı var. Yani işte bunun dışında işte hologram eşler üretilmiş. Yalnız hissetmemesi için insanın, oradakilerin, Japonya'daki insanlar için söylüyorum. Yani bir şey ortaya çıkıyorsa bir ihtiyaç da vardır diye düşündürtüyor. Bunların en ilginci de, 2 sene önce Snapchat bir uygulama, daha doğrusu bir robot figür çıkarmış. Yani ben tabii ki bu isimleri doğru telaffuz edemiyor olabilirim şu anda ama böyle ChatGPT simülasyonuyla oluşturulmuş My All diye bir şey, bir figür. Yani bu bot gerçekten bir insan gibi davranması tasarlanmış. Daha da ilginci, şöyle bir talimatın takip edilmesi şekilde programlanıyor. Kullanıcıya onun arkadaşı gibi davrandığınızı söylemeyin diyor. Çok ilginç, çok üstünde durulması gereken bir konu olduğunu düşündürttü bu bana. Arkadaşı hem kişiye bir arkadaşlık, bir yarenlik ediyor ama aynı zamanda onun arkadaşı gibi davrandığınızı söylemeyin, belirtmeyin gibi bir ifade var. Yani şimdi buradan neyi çıkarmamız lazım?
Buradan aslında hem yalnızlığına ortak olacak ama aynı zamandan da o yalnızlığı sürekli hale getirerek yalnızlık sömürüsü yapacak bir robot.
Çok doğru. Kesinlikle.
Yalnızlık aslında teknoloji dediğimiz gibi yine kolaylaştırabilir gibi gözüküyor fakat aslında bunun sürekli hale gelmesini de istiyorlar gibi. Yani çünkü bu bir artık endüstriye dönüşmüş durumda ve çok da yaygınlaştığı için tabii ki insanların tamamen yalnızlık hissinden sıyrılmalarını istemezler diye düşünüyorum.
Evet, çok doğru bir şey söyledin. Yani ortada bir temas var. Ama o teması kendi koşullarına bağlı olarak ve kendileri hükmedebilecekleri şekilde olmasını arzu eden bir yapılanma var gibi. Yani o yüzden söylediğin çok kıymetliydi. Burada yalnızlık endüstrisinin yalnızlığı sömürüsünden de bahsetmiş olduk. Bence bu da ayrı bir parantez içerebilir, ayrı bir konuda içerebilir diye düşündürdü. Buna ilaveten Hindistan var mesela listede. Çok ilginç. Hindistan da yine böyle dünyanın en kalabalık şehirlerden biri. Ve de o da listenin başını çekiyor. İlk 5'te falan olması lazım değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi.
İlk 3'te.
İlk 3'te, evet. Yani ilk 3'te yer alıyor. Hindistan'da mesela çok geç fark ediliyor bu yalnızlaşma, yalnız hissetme durumları. Bunun da nedenine baktığımızda burada tabii ki bilinçli farkındalık düzeylerinin sonradan geliyor olması, insanların bunu biraz geç fark etmesiyle birazcık fark edilen bir şey. Şu rakam dikkatimi çekti. 20 kişiden biri depresyonda. 2015-2016 yılında yapılmış bir çalışma bu. Bunların yanı sıra her 200 bin kişiden bir kişi bu yalnızlığı yaşıyor. Yani sence çok büyük bir rakam değil mi bu?
Çok büyük bir rakam ki Hindistan en kalabalık ülke olarak bildiğimiz bir ülke.
Evet.
Bana şunu düşündürttü bu oranın çok fazla oluşu. Acaba şöyle bir durum olabilir mi? Çok fazla kalabalıklar içerisinde o kalabalığın uğultusundan kendi sesimizi duyamıyor oluşumuz.
Evet.
Ya da o kalabalık içerisinde kendi ruhumuza denk bir ruh bulamıyor oluşumuzda belki de hani ya da o frekansa o giremiyor oluşumuz da bize bu yalnızlık ve depresyon hissini hissettiriyor olabilir mi? Böyle düşündüm. Bu kadar oranların yüksek olması.
Kesinlikle. Bir de mesela yaş skalalarına da ben bakarım bu tip çalışmalarda. Hangi yaş aralığında çalışılmış? Özellikle 15-34 yaş arası. Aslında insanın ergenlikle yetişkinlik düzeyleri arasında yapılmış bir çalışma. Böyle bence insanın en verimli, en dinamik olduğu çağlar. Yani en dinamik olduğu çağlarda insanın böyle bir yalnızlık içerisinde hissetmesi kendisini, yalnız olarak görmesi, tabloya o şekilde yerleştirmesi gerçekten senin bu söylediğini kanıtlar nitelikte. O yüzden insanın konuşması gerekiyor galiba, meramını anlatması gerekiyor. Konuşmak, konuşmak, sadece konuşmak küçük bir şey gibi gözükse de ne kadar önemliydi. Dünyadaki herhangi bir konu üzerine fikirlerinizi dürüstçe söylemenizi ayıp bir şey olarak gören insanların arasında hayatınızı acı bir yalnızlık içinde sürdürmüş ve orta yaşlarınıza yaklaşmışsanız konuşma ihtiyacı diğer tüm ihtiyaçlardan daha büyüktür diyor George Orwell. Sen ne dersin?
O zaman kalabalıklar içerisinde yalnız hisseden sen, ben, herkese ithafen hoşça kalın.
Hoşça kalın.